Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yine yeni bir programla karşınızdayız. Dedik ne oldu? Note 7 sonunda lanse edildi.
Evet.
Dünyadaki öyle zannediyorum ki hani en dolu incelemelerden birisini de biz gerçekleştirmiş olduk. Zaten öncesinde pek çok bilgi sızdığı için pek çok şey biliyorduk. Telefon pek çok açıdan bizi de yanıltmadı. Ve ortaya çıkan pakete genel olarak baktığımız zaman ön incelemesini yapmış birisi olarak da şunu söyleyebilirim ki Mesut. Ya fiyatını ayrıca tartışırız belki ama telefonu gerçekten benim şu ana kadar kullandığım en böyle akıcı, en böyle göze hoş gelen telefon olmuş diyebilirim yani, samimi olarak
telefon
arkadaşlar.
Telefon severlerin sahip olmak isteyeceği bir telefon olmuş açıkçası. Akıllı telefonlara meraklı kişilerin. Zaten SE Edge'in yapabildikleri ortadaydı. Note 5 ortadaydı. Almışlar senin dediğin gibi incelemede aslında bunların ikisini bir araya getirmişler. Olabilecek en iyisini ortaya koymuşlar. Benim gönlümden geçen keşke Türkiye'de Snapdragon 820'li versiyonu satın alabilseydik. Hani bir onu görmek isterdim açıkçası. Hı-hı. Ama Exynos versiyonu da SE Edge'de özellikle Snapdragon'lu versiyonla karşılaştırmalar vardı YouTube'da. Birkaçını izleme şansı bulmuştum. Benim şahsi olarak hani birebir yan yana getirip karşılaştırma şansım olmadı. Hı-hı. Ama Exynos'uz daha hızlı çalışıyordu. İnsanlar da şey söylemişler orada hani yorum olarak. Demek ki Samsung kendi yazılımı, kendi işlemcisi daha iyi optimize etmiş diye.
Yani sonucunda bir platform var. Bir başka firma geliştiriyor ve sen onu ürünle adapte etmeye çalışıyorsun.
Evet.
Bir başka platform var. Sen kendin geliştiriyorsun ve üst kattaki departman da onun üzerine çalışarak yazılımı geliştirdiği için ister istemez dikey entegrasyon daha başarılı olabilir. Yani şunu söylemek lazım bence Mesut. Hani Exynos belki burada doğru örnek olmayabilir ama aynı telefonun bir MediaTek örneğini düşünelim, bir de Qualcomm örneğini düşünelim. Aynı performans seviyesinde, aynı termal karakterde bile bizim tercihimiz Qualcomm olur. Neden? Yazılım geliştirme ekibi, evet, geliştiricilerle işbirliği ve yakınlık gibi konularda daha başarılı olduğu için yazılım güncellemeleri daha hızlı çıkıyordu. Ama söz konusu premium segmentleri alan, hani akıllı telefon dünyasına damga vuracağız söylenen üretici firma tarafından bir telefon. Arkadaki isim de Samsung olunca ister istemez genelde benzer zaman dilimlerinde zaten yazılımlarda
çıkmış
oluyor. Şu önemli, biz burada fark olarak aslında neyi göreceğiz? Şimdi bir tarafta Snapdragon 820 var, bir tarafta da Exynos 8890 var. Her iki telefon içinde Samsung'un altını çizdiği önemli konulardan birisi Vulkan desteği mesela. Daha yeni nesil oyunlarda şimdi Force Field, No Limits, işte Hit gibi bazı oyunlarda performansını daha da artacağını söylüyor. İşte bu noktada bir tarafta Snapdragon'un kendi Adreno 530 GPU'su var. Diğer tarafta Exynos'la beraber ARM'ın geliştirmiş olduğu bir GPU var. Qualcomm'un mu sürücü altyapısı daha uygun olacak ona yoksa ARM'ın kimi bunu göreceğiz ama Qualcomm tarafındaki GPU ekibinin AMD'den geldiği ve süreç içerisinde yaptığı, GPU'ya kazandırdığı derin öğrenme gibi özellikle dikkate aldığımız zaman sanki Vulkan tarafında Snapdragon versiyonu orta uzun vadede biraz daha avantajlı olur gibime geliyor. Naçizane görüşüm olarak onu söyleyeyim.
Hep birlikte göreceğiz ama akıllı telefon dünyasına gerçekten yenilikler getiren, özellikle tasarımıyla çok etkileyici bir model daha eklenmiş oldu.
Şimdi mesela Galaxy Note 7'de biz beklentiyle uyuşmayan da gördük. Hani hep genelde konuşulan son birkaç aydır 6 GB RAM olup olmayacağıydı ve pil tarafıydı. Pil tarafı artık hani su götürmez bir gerçek. 3500 mAh'lik pilimiz var ama bir haber ortaya çıktı. Daha doğrusu Çin'in uluslararası aslında iletişim onaylama mekanizması diyebileceğimiz resmi dairesi ki her telefonun oradan onay alması gerekiyor. Oradan gelen bilgiler şunu gösteriyor. Çift SIM kartlı Galaxy Note 7'de 6 GB RAM ve 128 GB depolama olacak. Keşke Türkiye'de gelse.
Evet, keşke öyle bir şey olsa. Bakalım nasıl
hani
olacak
o. 3500 dolardan falan fiyatlardan konuşuyoruz. Pek çoğumuza yüksek geliyor. O fiyatı muhtemelen daha haklı çıkaracak gerekeceğiz. Çift SIM kart, 6 GB RAM ve 128 GB depolama olacak.
Özellikle çift SIM kart hala da iş dünyasında aranan bir özellik. Çünkü hani hem ofiste kullandığı hattı hem de kendi kişisel hattını aynı telefonda kullanmak isteyen insanlar var ki telefon böyle bir telefon olunca gerçekten yanında başkasını taşımak istemiyorsun. Yine büyük ihtimalle peşine düşüp alanlar Türkiye'de kullananlar olacaktır. Note 5'in
çift SIM kartlısı gelmişti. Spot pazarda burada Kadıköy piyasasındaki İstanbul'u bilenler bilir. Oralarda bulunuyordu ama bunun ne olacağını bilemiyoruz açıkçası. Son olarak da yazılım güncelleme kısmında bu arada hani telefonun her özelliğini anlatmıyoruz arkadaşlar. Bir inceleme videosu zaten sitemizde var. Oradan girip bakabilirsiniz. Donanım Haberi'nin YouTube kanalında da var bu arada aynı video arkadaşlar. Oradan da eğer isterseniz kontrol edebilirsiniz. Yazılım tarafında da telefonun çok hızlı bir şekilde Android 7 güncellemesi alacağı söyleniyor ki birazdan bahsedeceğiz. LG'nin de bir iddiası var. Android 7'lik telefonu biz duyuracağız şeklinde. Bakalım. Bir detaydan daha bahsedelim. Bu telefonla beraber ön siparişli alanlar hangi hediyelere sahip olacak tartışması da bayağı bir git yaşıyor. Türkiye için bizim kulağımıza gelen bilgi ki videosunda söylemiştik. İlk alacak belli sayıda kişiye gear veya gözlüğün verileceği gündeydi. Amerika'daki lansmanda da şunu açıkladılar. Amerika piyasasında ve bazı başka ülkelerde alanlara ya Gear Fit 2 akıllı bileklik ya da 256 GB'lık Samsung üretimi Evo SD kartı, micro SD kartı
hediye
edeceklermiş.
Yalnız.
Keşke o seçenekler de Türkiye'de aynen. olsa da o 3 seçenekten birisi ki ben muhtemelen SD kart alırdım, 256 GB SD kart. Çünkü bileklik işte alt kolumda akıllı saatim var.
Ya ben giysik de alırdım ama ne yalan söyleyeyim. Benim merakım var yani bu tip cihazları.
Ben açıkçası o 4K videoyu da işte HDR, DSLR, şuydu buydu derken ben muhtemelen SD kartla
yine oy kullanırdım ama. Orada.
Böyle bir durum söz konusu. Tabii dediğimiz gibi Türkiye'de şu anda konuşulan Gear VR ama umarız bu tür hediyelerde seçenek olarak sunulur ki kullanıcılar evet, daha fazla özgürlük içerisinde bunu seçerler. Evet, Note 7'yi gördük. Yılın geri kalanında bizi heyecanlandıracak bazı başka telefonlar daha var. Bunlardan biri hatta ikisi de belki hatta üçü de Google'ın Nexus logosunu taşıyan telefonlar olacak.
Ya Türkiye'de satılmıyorlar ya, çok fazla bulamıyoruz. Açıkçası ben Nexus telefonları da Xiaomi telefonlar gibi karşılıyorum. Çok heyecanlanmıyorum.
Doğru yani. Ama ben bu sefer arkada HTC olduğu için kısmen bir miktar daha heyecanlıyım, onu da söyleyeyim.
Gelebilir diyorsun.
Aynen. Şimdi 3 telefon demiştik. 2 tanesi HTC'den gelecek gibi. Birisi de şu anda gördüğümüz Nexus 6 Pen yani Huawei üretimi cihazın belki revize olmuş bir versiyonu. Şimdi donanım olarak 3 aşağı 5 yukarı onların da durumu belli. HTC'nin cihazlarından birisinin 5.2 inç, diğerinin ise 5.5 ya da 5.7 inç olacağını zaten biliyoruz ama çok ilginç mesela 3'ten yazılımsal özellik var. Bunlardan biraz bahsetmek lazım. Birincisi bu Night Light adı verilen işte Note 7'de de gördük mavi ışık ayarlama özelliği. Keza son dönemde Apple'ın cihazlarında da var yazılım güncellemesiyle gelen ve kullanılan. Mavi ışığın tonunu ayarlayarak işte gece daha rahat kullanma evet. gibi, daha az göz yorması gibi özellik. Şöyle bir ilginç durum söz konusu. Bu özelliği Android 7'nin öncül geliştirme versiyonlarına koymuşlardı. Daha sonra performans beklentini karşılamadığı gerekçesiyle ilerleyen geliştirici versiyonlarını çıkardılar. Ama son gelen bilgilere göre Nexus cihazlarda olacakmış bu. Hani halihazırda kullanma şansına sahip olduğunuz bir özellik olduğu için sence de elzem bir özellik mi? Mavi ışık seviyesini ayarlayarak ekran tonunu değiştirip gece...
Hiç uğraşıp da kullandığım bir özellik değil. Hani bilmiyorum. Mutlaka kullanan vardır. Bazı bu tip özelliklere sahip monitörler de var. Ayrıca bir tuşa basıp onu aktif etmem falan gerekiyor. Yani otomatik olarak bunlar devreye girmediği sürece, herkes de eşit tepki vermediği sürece, yani senin mesela hassasiyetin ona göre aynı tepkide olmayabiliyor. Çok işe yarar özellikler değil, biraz göstermelik kalıyor tabii.
Ya ben de şu ana kadar hani açıkçası olan telefonlarda kullanmadım. Çok spesifik ihtiyaçlara da belki bazı göz rahatsızlıklarında belki kısmen yardımcı evet. olabilir ama
bilemiyorum yani.
Genel kitlenin doğrudan ilk ilgi gösterici özelliklerden birisi olacak gibime gelmiyor açıkçası benim
ya
ama.
Ben de çok ışıklar kapalıyken telefon kullanan biri değilim mesela. Zaten hani nerede çok ışıklar kapalıyken telefon alırsın? Yatak odasında. Yatak odasına gittiysem de zaten yatağa yattıysam uyuyorsun.
Şahsen zaten tamamen karanlık bir ortamda maksimum ekran parlaklığına telefon da göz yoruyor.
Yani,
öyle bir durum
yeni
da var.
Yeni nesil telefonların hani zaten çok uzun zamandır özellikleriyle biliyorsun minimum dim yani aynen. kısa bildiğin minimum ışık seviyesinde oldukça fazla ileri seviyelere taşıdılar bunu. Tamamen kısıyorsun göz rahatsızlığı
zaten mesela
yaşamadın.
Özellikle Samsung'un yeni nesil Super AMOLED ekranlardaki vurgu yaptığı özelliklerden birisi de o minimum karartma özelliğinin artık yüzde bilmem bir küsürlere kadar gelmiş olması ki.
Ya bir de firmaların çok da tuhaf olayları var. Tabii ki bunun arkasında bilimsel araştırmalar vesaire vardır hani bilemiyorum ama. Şimdi nereden nereye geldik? İlk başta mavi LED'i kasalara koydular.
Evet, evet.
Monitörlere koydular. Bildirim ışıklarına koydular. Sonra dediler ki psikolojik rahatsızlık yaratıyor. Şimdi yazılımdan çıkartasıya kadar geldi
olay. Sosyal dinleyim mi yapıyorlar acaba üzerimizde?
Şimdi mesela en son bir haber okudum. İnek sütü çocuklarda boy kısalığı yapıyor. Bak süt için süt için süt için kalsiyum deposu filan inek sütünde kalsiyum yok ki.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Tam buğday ekmeği, tahıllı ekmek, yulaflı ekmek bunların sağlığa hep iyi olduğu evet. için değil mi? Nedir? İşte bağırsaklara faydası aynen, var, sindirime aynen. faydası var vesaire vesaire tarzında. Hatta bunun premium ekmeklerinde işte vitamin zengini, mineral zengini,
aynen, aynen.
zeka katkısı yapar filan. Geçen bir dergide okudum işte. Göya birileri araştırma yapmışlar işte. Beynin bir takım işlevlerini yavaşlatıyormuş. Şimdi şeye döndü bu olay biraz da. Yumurtanın beyazı mı kolesterol yapar, sarısı mı yapar, ikisi de mi yapar, ikisi de mi yapmaz?
Sonra yani kolesterol hani zararlı mı değil mi?
Değil mi? Aynen aynen.
Öyle bir şeyler var. Dolayısıyla çıkmak zor.
Dediğin de haklısın, bir takım özelliklerin etkisini anlayabilmek ya da hissedebilmek
zor
çok kolay olmayacak evet. gibi görünüyor. Bir başka özellik var. O özellik de şu. Bu bence daha çok kullanılabilecek bir özellik. Ekran tamamen kapalıyken, cihaz uyku modundayken eğer ekrana çift tıklarsan ki Google'un Nexus cihazda vereceği bir özellik bu. Glance Screen özelliği gibi ekranı tam açmadan, renkleri tam vermeden siyah beyaz olarak bildirimleri gösterebilecek yani sana.
Güzel, kötü değil. Evet.
Sonucunda bugün bu özelliği işte
LG'nin yeni telefonları cihazlarda
özellikle ki burada HTC'nin hangi ekran tipini kullanacağını bilmiyoruz. HTC onun Super LCD 5 var ama belki Nexus'lardan evet. boyut da olabilir. Biz LG'de ve Samsung'da bize ne dediler? İşte always on, sürekli açık ekranlarda işte bilimsel araştırma yaptık. Ortalama insanların telefonu uyandırması 150. Ben gerçi 150 kere uyandırmıyorum. Sen uyandırıyor musun evet. bilmiyorum ama işte bu tür hassasiyetlerden yola çıkıp pil tasarrufunu artırabilmek adına yeni Nexus'larda ekranı çift tıklarsanız bildirimler siyah beyaz olarak ekranın belli kısmını aydınlatarak beyaz renkte gelecekmiş ekrana. Bu da yine dikkat çekici bir özellik. Son detay ise ayarlar, bildirim ekranının ayarlar kısmında çift sekmeli olacakmış. İlk sekmede klasik ayarlar menüsü, işte bir takım hızlı ayarları erişim kısmı. İkinci seçenekte ise her ülkede olur mu? Ondan emin değilim ama Nexus gelirse olacaktır diye tahmin ediyorum ki zaten her ülkede satılmıyor. Google'ın destek takımına ulaşabilecek misin? Yaşadığımız sorunla ilgili olarak.
Oh,
acaba canlı destek mi verecekler? Bu Amerika'da Amazon falan veriyor ya böyle bir sorun yaşadığın zaman
bilmiyorum
canlı destek olayını. Belki de bu telefonları daha
enteresan
makul seviyeye taşıyabilmek adına böyle bir şey de yapmış olabilirler. Açıkçası bunu bekleyip göreceğiz. Ne dedik? Note 7 geldi. Nexus'lar gelecek. Gelmesini beklediğimiz bir başka telefon ise LG'nin V20'si. G5'ten sonra şirketin 2016 finansallarının toplaması umut edilen telefon. Resmi lansman tarihiyle ilgili bir davetiye ortaya çıktı. 6 Eylül'de Amerika'da San Francisco'da bir lansman yapacaklarmış. Kore için Kore'de özel bir etkinlik olacakmış. Dolayısıyla Avrupa'da da o tarihlerde IFA fuarı devam edecek. Belki IFA'da da gösterim yapılabilir.
İnşallah.
Belki herkesi Amerika'ya toplayabilirler ama Avrupa'da büyük bir fuar devam ederken öyle bir risk de alırlar mı ondan da emin değilim.
Evet.
Şimdi ne olacağını biliyoruz. Telefonun ismi V20 o kesin. Android 7 ile geleceği de kesin. Hatta LG'nin iddiasına göre markalı telefonlar arasında Android 7'li ilk telefon olacak. Belki zaten bundan dolayı Nexus telefonlarının çıkışı da Eylül ayına gelebilir. Yani daha hızlı olabilir. Ve aynı zamanda denilen o ki V10'da gördüğümüz V10'un özel bir takım özellikler daha gelişmiş olacak. Nedir bu? Çift ekran. Üstteki bildirim için kullanılan
evet
ekran. Ve 3 kamera olayı. Yani arkadaki ana kameraya ek olarak önünde 2 kamera olayı. Bununla birlikte LG'nin mobil biriminin başındaki kişi şunu söylüyor. Diyor ki bizim bu telefonumuz tamamıyla eğlence odaklı olacak diyor. Ses konusunda ciddi yatırımlar yaptık diyor. Yani ses konusunda iddia olacak bir telefon diyor. Ki ortaya bazı özellikler çıktı. Ana ekranın 5.7 inç büyüklüğünde olacağı, 2560x1440 çözünürlük olacağı ve Snapdragon 820 4GB RAM. Pil tarafı ama 4000 mAh onu da söyleyeyim.
Ya şimdi ne yalan söyleyeyim. Beni LG'nin artık cihazda çok heyecanlandırmıyordu. V20'nin özelliklerini okurken de hani yeni gelecek bir telefon şöyle olur böyle olur beklentisine girmedim. Neden? Adamların uzun zamandır telefonlar o kadar sorunlu, o kadar büyük problemler yaşatıyor ki insanlara ve V10 gibi bir telefon bile o kadar şaşadan sonra elimize geçtiğinde o kadar kullanılmaz hale geldi ki.
Pili var bak.
Evet. Yani bir şey demek çok zor. Bir ortaya çıksın, elimize alalım. LG'nin halletmesi gereken sorunlardan bir tanesi V10 ve devamında mesela ekran kasa oranıydı. V10'u çok dayanıklı yapacağız diye biliyorsun çok kaba saba bir telefon ortaya çıkarttı.
Ki G2'den işte sonra bu telefonlar geldi değil mi yani? Hani G2 nasıl mükemmel bir telefondu? Akıllı telefon dünyasında hani mihenk taşı diyebileceğim 5 telefon dersin herhalde içine bir G2'yi koyarsın diye tahmin ediyorum.
Ekran kas oranıyla öyleydi. Daha sonrasında LG'nin atlatamadığı bir sıkıntı var. Herkesin de konuştuğu bir olay bu. Sonrasında gelen tüm modellerde firmanın kendi fabrikasından çıkan ve yani daha doğrusu resmi satılan da paralel ithala satılan da hepsinde aynı sıkıntılar vardı. Seri fark etmeksizin oluşan kronik sıkıntılar. Kasa çatlamaları, ekran sararmaları, işte ışık sızdırmalar. Bunu bütün LG kullanıcıları yaşadı. G2, G3, G4 derken sorunlar artık ayyuka çıktı. G5'te de biliyorsun alan kullanıcı az olduğu için büyük ihtimal sıkıntı yaşamıyor. Yoksa alt tarafın sallandığı, toz girebileceği,
ya tam işte
tutmadığı gibi ilgili bir sürü şey çıktı ortaya.
Metal kasa üzerinde hani böyle gümüş etkisi veren ufak boya katmanın çizilmesi ve kendisinin atmasına bağlı olarak hani bayağı bir şey tartışması yaşandı.
Evet.
Acaba bu ne kadar metal vesaire tarzında. Ama şu var hani dediğin gibi şimdi mesela G4 diye bir telefon yaptın. Kamerası harika hakikaten. Çok başarılı bir kamerası var. İşte ekranı bayağı güzel görünüyor. İşte sen test ettin.
Evet.
Ne diyorsun? Gözlüğe taktığın zaman en iyi görüntüyü
gerçekten
bir yerde ondan elde ediyorum ama şimdi o telefona mesela Snapdragon 808 diye platform koydu. Yani hani direkt bir bacağını aşağı çekmiş oldun gibi. Dolayısıyla hani
telefon 5000 mAh pili emiyordu cihaz.
Emiyordu. Şimdi bu telefonda da mesela 4000 mAh olacağı söyleniyor. Şimdi 4 GB RAM Snapdragon 820 vesaire yani bunlar artık piyasada alıştığımız özellikler. Yani şunu söyleyebilir bazı okuyucular. Samsung'un yanlısını söylemişsin. Samsung için de keza benzer
evet
şey geçerli ama şimdi Samsung'da adam şunu söylüyor. Diyor ki HDR kaydı yapabilen en iyi kamerayı kullandım diyor.
Her şeyi geçtim. Ortaya sanat eseri tasarım ortaya koyuyor adam. 3500 mAh telefon tamam bunun içinde olsun diyorsun.
Hı hı.
Ve ona bakıyorsun takos içinde 3000 mAh batarya var ona laf ediyoruz. Neden? Takoz gibi bir cihazın içinde 3000 mAh yakışmıyor. Diğeri ipincecik ya. Yani ben bugün S7 Edge olsun, S6 Edge Plus, S6 Edge olsun. Yani bu Edge telefonlarını Samsung'un eline alıp da aman olmamış, aman tasarımı çok kötü, aman kötü görünüyor diyen adam 10 kişiden 1 kişi 2 kişidir.
Ya yani muhtemelen hani burada tabii subjektif olarak kendi beğenilerimizi söylüyoruz. S7 Edge herhalde şu an ki Note 7 bence daha başarılı ki Note
evet
7 daha henüz Türkiye'de pek çok kişi göremediği için onu belki bir tarafa kenara bırakmak doğru olur. S7 Edge şu an akıllı telefon dünyasının en güzel telefonu.
Ben de öyle düşünüyorum gerçekten.
Dolayısıyla hani LG tarafında telefonun özelliklerinin gelişmesine ek olarak tasarımın da ciddi şekilde gelişmesi gerekiyor. Bakalım herhalde bekleyip göreceğiz. Umarım rekabetçi olurlar da bu konuda piyasada daha fazla model boy göstermeye başlar. Bir diğer haberimiz Xiaomi cephesinden. Zaten Xiaomi'nin kendi gözlüğünü duyuracağı konuşuluyordu. Kendi VR gözlüğü de çıktı. Mi VR Play adını taşıyan bir gözlük. Bu aslında bakılırsa Google'un kartboard konseptini baz alıyor. Ama bir takım farklar var. Nedir bunlar? Google'un kartboardu neyden? İşte karton imalatı bir yapıya sahipti. Bunlar Lycra kullanmışlar. Dolayısıyla materyal kalitesi daha yüksek. 4.7 inç ve 5.5 inç arasında telefonlar sığıyor ve önden bakıldığında kenarlarda iki tane boşluk var. Bunları da telefonun açısını ayarlayabilirsin diye, dışarıdan müdahale edebilirsin diye dizayn edilmiş bir konu. Zaten Xiaomi özellikle Çin için uygun fiyattan uygun fiyatlı ürünlerle tanındığı için bu da çok ucuz olacaktır.
Yani işte kullanıcılar için önemli. VR gözlük alırken
bunu bedava bile verir muhtemelen telefonun
yanında. Çin'de birçok marka var biliyorsun, nerede hangisini alacağını şaşırıyordun. Xiaomi'nin ürünleri orta üst kalitede oluyor. Yani bir ortalama tutturuyorlar kalite olarak da, artık kullanıcılar ne alacaklarını bilecekler.
Benim doğru söylüyorsun. Benim tahminim muhtemelen bazı telefonların da bunu bundle yaparlar, hediye verirler. Hatta şey vardı. Alcatel'in Idol serisinde bazı telefonlar var. Kutuyu şekillendiriyorsun, evet, gözlük oluyor vesaire tarzı, öyle şeyler de
hatta
yapabilirler.
Hatta Türkiye'de şey görebiliriz. Samsung telefon alana bir tane Xiaomi gözlük hediye eder.
Bilmiyorum, olabilir belki. Ve şey var. İçerisinde kendi özel uygulaması olacakmış. Çin'in popüler bazı video servislerinden özel içerikleri de Xiaomi bu gözlükle beraber sunacakmış. Gözlük tarafında ne diyorsun şu an gelişimi?
Ya şöyle bir şey var. Ben Çin'den bir gözlük aldım. Seninle beraber denedik. Ve şu ana kadarki en başarılı deneyimi G4'te yaşadık. Şu anda ne yazık ki AMOLED cihazlar istedikleri çözünürlükte olurlarsa olsunlar pek bu deneyimi yaşatabilecek tarzda değiller. Orada öyle bir problemimiz var. IPS ekran 2K ve üzeri ekrana ihtiyacım var o tarafta. En iyi gözlük deneyimi için. Ondan sonrasında aslında geri kalan iş içeriye kalıyor. İçerik de var. Şaşırtıcı bir derecede şu anda VR gözlükler için olabildiğince fazla içerik var cep telefonunda. Zaten büyük ihtimalle tamam PC'deki VR işi niş kalmaya, belli bir kitlenin o üstün arzularını tatmin etmeye devam edecek ama asıl yürüyücü yer cep telefonu olacak. İlk aşamadaki cihazlar bile çok tatmin edicilerdi. İkinci jenerasyona geçildiğinde özellikle şu Google'ın Daydream konsepti tam tuttuğunda uygun telefonlar, uygun kaskları gördüğümüzde işte o zaman büyük ihtimalle kitlelere yayılan bir teknoloji haline alacak.
Daydream tarafını umarım Google tutturabilir, çünkü burada markalar biraz kendi çaplarında ilerlemek istiyorlar anladığım kadarıyla. Herkes kendisine özel bir çözüm geliştirmek istiyor bir şekilde, ki zaten aslında tip bir şekli özelliği ne olursa olsun günün sonunda content is king diyoruz yani. İçeriğin ne kadar varsa o kadar ilerleyebileceğim bir durum söz konusu olacak. Dolayısıyla bekleyip görmek lazım. Apple tarafında keza bir VR ekibi kurduğunu uzun süredir duyuyoruz. Onlar da muhtemelen bir ucundan dokunacaklar bu işe. Benim son olarak aslında sevindiğim noktada şu. Adobe de Premiere VR desteğini ekledi. O tarafta da artık hani VR kameralarla bilen
çok rahat
içerik üretenler daha kaliteli content üretme anlamında o içerikleri de işleyebilecekler. Onu da söylemiş olalım. Kolunda Gear S2 var. Evet. Gear S2 herhalde şu anda alınabilecek en iyi akıllı saat gibi geliyor benim.
Evet, sen de şimdi hani Apple Watch'u da kullandık. iWatch diyorum ona da, Apple Watch aslında.
iWatch'a desen aslında yadırganmaz.
Apple Watch da kullandık. Diğer akıllı saatleri de kullandık. Şu ana kadar çıkmış en dengeli, en kullanılabilir akıllı saat Gear S2
tek
oldu.
Tek istisna Huawei'nin saatini kullanmak istiyordum.
Evet, kullanamadık onu. Öyle bir şansımız olmadı ne yazık ki. Bu saatin bende tek bir şey var, keşkesi var. Ekranı biraz daha büyük olmalıydı. Yani ekranı biraz daha büyütülürse eğer, Gear S3 desinler, aynı özellikleri korusunlar, yine satın alabileceğim bir saat olur.
Ne eksiği var sence? Yani ekran dışından şu an günlük işlevlerinde şu olsaydı dediğin mesela ne arıyorsun?
Yani tek benim hani arzuladığım özellik, ben ekranı hep açık modda kullanıyorum. Yani ben şeyi sevmiyorum. Ekranı sürekli kapalı olan, sen baktığında açılan saatlerden nefret ediyorum açıkçası. Kolundayken de kadranın gözüküyor olması lazım bence. Bu şekilde saat bir gün, bir günü azıcık geçiyor. Ondan sonra şarja takman gerekiyor. Amerika yolculuklarımda özellikle kolumda kapanıyor saat. Çünkü orada biliyorsun bir günün üstüne çıkıyorsun yolculuk sırasında gün farkından dolayı vesaire. Bence pil süresi 1,5-2 kat daha minimum arttırılmalı.
Şimdi ben de hangi saati daha kullanmalıydı derken Huawei dedik ya. Bir saat daha vardı söylemedim. Çünkü onunla özdeşleştiği için oraya geleceğim. Casio'nun saati var akıllı saat.
O ayrı bir dünya.
Ben evet. Amerika'daki fuarda bir video çektim. 50-60 bin izlendi. Hakikaten başlıkta özlemini duyduğumuz...
Bayağı ilgi var demek ki.
Aynen, özlemini duyduğumuz bir akıllı saat demiştim. Ki o videoyu da aslında izlemeyen izlesin. Çünkü başında Casio nostaljisi var. Bayağı geçmişten günümüzde Casio'nun akıllı saatleri diye. Nereden oraya geldim? Muhtemelen Gear S3 ki Eylül'den IFA fuarında göreceğiz %99. Tasarım olarak belki çok majör bir değişiklik olmayacak. Donanım olarak muhtemelen işlemcisini falan hızlandırırlar ama sensör seviyesinde çok ciddi gelişimlerin olacağı söyleniyor. Nedir bunlar? Artık bir aktivite takip cihazı gibi anlık attığın adım, işte hızın vesaire o tür bilgileri verebilecek. Aslında bu da verebilir teknik olarak.
Evet.
Muhtemelen daha iyi bir arayüze, daha pratik bir şekilde sunacaklar. Diğeri ise yüksekliğini, basınç seviyesini ve işte bir takım ekstrem açık hava ortamlarında kullanabileceğin bazı diğer bilgiler için sensörleri de ekleyecekleri söyleniyor.
Ya benim çok ihtiyacım olan şeyler değil ne yalan.
Ya aslında biraz daha o özellikleri içermesi lazım. Belki alternatif versiyon olarak. Çünkü evet. Kastronikine baktığınız zaman işte kürek yapanlar için ayrı ölçüm arayüzü var. İşte ne bileyim tırmanış dağcılar için ayrı bir arayüzü
evet,
var.
Evet onlar arayüz olarak özelleştirmişler.
Gerçi onların tip olarak da evet. Daha ekstrem böyle açık hava koşullarına uygun ama işte barometre, altimetre gibi sensörlerle zenginleşecek gibi görünüyor. Bence kasa konusunda biraz seçenek sunarlar. Gerçi bunun sport versiyonu da var ama kastronun evet. Saat tarzı benim biraz daha
mesela şimdi ilk çıktığında biliyorsun sadece uzay siyah mı? Buna hani uzay grisi mi diyorlar? Bir değişik böyle
Space
bir...
Space Gray gerçi onu Apple'da kullanıyor
ama Apple işte o tarz. Apple kullanıyor işte. Bir renkte çıktı. Daha sonra titanyum rengi çıktı. Altın rengi çıktı. Mesela ben titanyumu daha çok seviyorum orada.
Samsung gerçi bunda Black Onyx falan böyle onların değişik renklerinde böyle bir isimlendirmesi var, lazım.
Ya siyah çünkü çok fazla aksesuar takamıyorsun ancak siyah olursa uyum sağlıyor.
Sen bu kayışı nereden buldun? Bu kayışı biliyoruz Huawei bir patlattı akıllı evet, saatlerde sonra Apple'la falan da geldi bu.
Klasik saatinin bence bunda da devam etmeliler. En büyük özelliği şeydi biliyorsun standart saat kayışlarının buna uyması. Gittim Çin'den standart bir saat kayışı sipariş
Shopping
ettim.
Shopping TV hoş geldin. Fiyatını söyleyeceğim.
Gerçekten ama 3-4 dolara sipariş ettim abi geldi taktım. Ve Samsungçular dahil bazı toplantılarda görüyorlar bunu. Tanıyamıyorlar zaten. Bakıyorlar koluma bu ne diye. Onlar da anlam veremiyorlar. Çünkü böyle bir kayış satmıyor Samsung.
Zaten şundan aynı sanırım. Lisans ürünü de satsın. 200 lira, 300 lira fiyat çeker.
Aynen kim öyle bir şey yani, olur. Bir durum taktım olur. Koluma. Çin'den aldığınız ürünlerin şöyle bir dezavantajı olabilir. Bu orijinal bazen markalı ürünlerde de olabiliyor. Kullandığım boyayı metelebilmediğin için. Hı-hı. Bileğine çok büyük alerjik reaksiyon gösterebilir. Ama bazen resmi markalı ürünlerde onu yaşıyorsun.
Ya ben de hani onu demişken aslında o konuya da çok ufaktan gireyim. Ben biliyorsun G-Shock saatleri seviyorum.
Evet ama arkadaşlar, senin konudaki yara inanılmaz evet,
yani. Bir G-Shock saat kullanıyordum. Hatta bazı arkadaşlar aynısını almışlar. Satarken de forumda benim resmi konuştu evet, işte. Evet. Donum Haber'den Erdi abi kullanıyor. Onu kullandığı saatle aynısını satıyoruz diye. Şimdi model kodları aklımda değil. Bir tanesinde işte Haziran ayında Amerika'dan gelirken ayıptır söylemesi satın aldım. İkisinde de abi özellikle bu denize girdikten sonra tuzlu su temasından sonra oldu. Çünkü ilk kullandığım sıralarda problem yoktu. Tuzlu su temasından sonra arkasını yıkamama, oksijenli suyla temizlememe rağmen abi taktıktan sonra ben de gördün yani inanılmaz bir alerji yapmaya başladı.
Ya, alerji yapmış artık derisi bazı yerlere soymuş bazı yerlere kabuk bağlamış.
Yani onun ilk yani. Fotoğrafları falan çektim. İlk fırsatta bir Japonya'dan kontak bulursam Casio'ya yazacağım onu. Eğer hani aranızda da benzer sorunu yaşayanlar varsa belki organize olup bir şikayette bulunabilir. Çünkü gördün yani o yani
normal bir yara değil ya çok tehlikeliydi. Aynısını bazı spor bantlarında yaşayanlar gördüm.
Fitbit çok yaşadı uzun süre onu. Hatta davalık falan da oldular. Sonra kayışlarda kullandıkları kimyasal materyali değiştirmek zorunda kaldılar. Bir sorun var yani tuzlu su temasından evet. Sonra bir takım alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Eğer aranızda bunu yaşayanlar varsa lütfen bizimle paylaşın diyerek son habere geçelim istersen. Evet. Son haberimiz iPhone 7 cephesinden çok fazla sızıntı var. İşte en son Unmax Therapy denen popüler adam da kendi kanalında bak reklama bak şimdi. Kickstarter'da kulaklık projesine sahip olan bir firma. İşte adamın 5 milyon abonesi vardı. Ondan istifade edebilmek adına ya artık şeyinden 3 boyutlu üretim makinesinden ya da CNC makinesinden bilmiyorum. iPhone 7 mock-up'ını çıkarmış. Adama yollamış incelediği. İlk defa senin için yaptık falan diye. Çift kamera vesaire bu kağıt kendisini belli ediyor. Ama teknik özellik seviyesinde A10 işlemcinin yanında artık 3 GB RAM olacağı söyleniyor. Çünkü iOS 10'la beraber yeni gelen özellikler şunlar bunlar derken artan rekabet çerçevesinde telefonu hızlı kılabilmek için 3 GB RAM'in 2 GB'ya bir son jenerasyonlarda geçiş yapmış. Biliyorsun iPhone 5 serilere kadar 1 GB RAM vardı. RAM artışı göreceğiz.
Şimdi şey çok komik. Bu ben Android iPhone atışmalarını meraklı okuyorum. Çünkü hem bilgi seviyeni arttırıyor bazen. Hı-hı. Bazı kullanıcılar gerçekten çok deneyimler.
Çok araştırıyorlar.
Neden olduğunu araştırdığını yazıyorlar. Oradaki atışmalarda iPhone'cular hep diyorlardı ki Android'e bak RAM şişiyor sürekli RAM patlıyor işte biz 1 GB bellekle neler neler yapıyoruz falan filan. Ne zaman ki Android'deki o baba insanların hayatını kolaylaştıran özellikler iPhone'a gelmeye başladı iOS'e hop 2 oldu şimdi 3 olursa zaten basacağım kahkahaya yani gerçekten böyle bir şey olursa. Hani o ne oldu donanım yazılım uyumu diye konuşacağım. Şu an bir şey söylemiyorum bekliyorum.
Şimdi bir de ben orada ilginç bir şey söyleyeyim işte ekleme olarak. Biz yıllarca ne dedik? Android'in üzerindeki custom, özel arayüze ağır, hantal evet. Değil mi? Aslında şu yorum doğru. Android'de, özel arayüzlerde firmalar Android'in doğasında olmayan özellikleri telefonlarına eklemeye çalışıyorlar. Şimdi yavaş yavaş o özelliklerin hepsi Android'in içine girmeye başladı değil mi? Android hala saf Android çok hızlı çalışıyor.
Evet, çok hızlı çalışıyor.
Üstüne firmaların özel arayüzü hafiflediği için onlar da hızlı çalışıyor artık. Orta üst seviye cihazlarda genelde sorun yaşamıyorsun evet, bakıldığı zaman.
Uçuyor hepsi.
Ama tabii şimdi iOS tarafına bakıldığı zaman ki Android'de orta seviye cihazlarda da hala denklemli sorunlar var. Bazen üst seviye cihazlarda da problemler çıkabiliyor ama çok uzun yıllar boyunca stabilitesine hayran kaldığımız, uygulama kararlılığını hep beğendiğimiz iOS ortamında da artık bölünmeye bağlı olarak işte devasa cihazlardan küçük telefonlara kadar farklı cihazlar hayata girince onlarda sorunlar ortaya çıkmadı. İşte iOS 9'da kaç beta çıktı? Hepsinde ne sorunlar yaşadık ya?
Bak. en son yani genel olarak ben de kullanırken yaşadığım bir sorun vardı. Özellikle iPhone'da yaşayınca insan hayret ediyor. Çünkü daha öncesinde bu telefonun en büyük özelliği ilk önce telefon olmasıydı. Yani telefon her halükarda cevaplayabiliyordun. Telefon çalıyor bazen. Şeyi kaydırıp da cevaplayamıyorsun ya. Sistem o kadar artık hantalaştı, o kadar hatalar vermeye başladı.
O akıllı telefonun dünyasında hayatımıza gelen slide unlock özelliği de artık yok.
Yok yani ben size söyleyeyim artık hani o tarafta övünülen kısım Androidçiler şey diyebilir. En stabil sistemimiz ben Android'i stabilitesi için seviyorum falan diye değişebilir olay yani.
Ya ben sana şöyle söyleyeyim işte. Lütfen bunu takipçiler yanlış anlamasın. Şu anda en yeni, en güncel Android olduğu için söylüyorum. Note 7'nin bir akıcılığı var. Ha bunu hayatımızın içerisine sokarız, haftalarca kullanırız. Tüm sosyal medya entegrasyonu olur, telefonu doldursun vesaire. Sonrasında tekrar bakarız ama şu aşamada aynı zamanda şu an iPhone 6s kullanmış. iOS 10'u kurdum, Beta 3 falan yaptım. Onda da çok yüklü bir durum söz konusu değil ama Note 7 uçuyor.
Samsung'un bize çok büyük bir zararı olacak Erdi. Şöyle bir sıkıntı olacak. Şimdi eskiden HTC'nin çok güzel modelleri oluyordu. Bize HTC fanı, HTC'nin hayranı yapmışlardı.
Samsung fanı mı diyecekler?
Şimdi SDH'ten beri tamam mı? Samsung, Samsung, Samsung diyoruz. Kolumda Samsung'un saati var, en iyisi bu falan diyorum tamam mı? Şimdi büyük ihtimalle kullanıcılar Samsung'un fanı ilan edecekler bize ama yani...
Şunu söyleyelim.
Karar verirseniz ki biz hepsini, hak verirler ki hepsini deneme şansı bulan insanlarız. Yani tüm telefonları kullanma şansı bulan insanlarız arkadaşlar. Ve çoğunu uzun süre kullanma şansı elde ediyoruz. Bunun neticesinde kendi kişisel görüşlerimizi aktarıyoruz ama yani Note 7 benim için de şu anda Android dünyasında ortaya konmuş en iyi cihaz.
Mesela şunu da söyleyelim. Şimdi iPhone 7 Plus ya da Pro artık adı ne olursa olsun. Çift kamera. A10 işlemci, 3 GB RAM, 256 GB depolamayla çıktığınızdan yine vay diyeceğiz. Tamam mı? Hani hele ki o çift kamerayı o özelliklerle Huawei P9 kıvamında kullandırtabilirse yani yine
yalnız 3 GB bellek olursa iPhone dünyasındaki bölünme Android dünyasındaki bölünmeyle eşlenecek.
Tabi bu sefer 1 GB RAM'e sahip olan cihazlar için bir sonraki yeni güncellemeler, yazılımların gidişatı vesaire neler olacak onu bekleyip görmek lazım ama açıkçası gelişime bakıldığından böyle bir durum söz konusu. Son olarak şunu da söyleyeyim hani Samsung demişken geçtiğimiz günlerde onların mobil CEO'sunun bir röportajı var. Hatta Verge sitesi yapmış röportajı. Sormuşlar ya hani böyle böyle şeyler yaptınız vesaire. Niye mesela pil çıkartılabilir değil diyor diye sormuşlar. Ya diyor biz pil çıkartılabilir yaparız diyor. Yani mobil dünyada diyor imkansız diye bir şey yok. Ama diyor olay maliyet meselesi. Şu anki kasa tasarını pil çıkartılabilir yaparsam diyor maliyet diyor 200 dolar 300 dolar artar diyor.
İyi yapmamışlar 5000 liraya falan sızdırır Türkiye'de.
Mesela abi. Benzer şeyleri Xiaomi de söylüyor. Xiaomi'de şeyi sordular mesela niye su geçirmez yapmak istiyor? %25 maliyetimi arttırıyor diyor. Her firmanın belli bir bakış açısı var. Ama bizim ülkemize dönüp kendimize baktığımız zaman kesin olan şu ki en iyisini almak istiyorsak artık daha fazla para ödemek zorundayız. Şimdi Note 7'de 3500 lira diyoruz.
Evet.
iPhone 7 çıktığı zaman 2000 lira demeyeceğiz. O da bilmem kaç paradan başlayacak. Fiyatlar maalesef.
Ya şöyle bir şey var. Son açıkçası. Dönemde çok hızlı bir şekilde ne yazık ki alım gücümüz düşüyor. Hem de inanılmaz hızlı bir şekilde düşüyor. Beni de bu çok üzüyor. Amerika'ya bakıyoruz ne diyoruz? SSD'lerin fiyatı düştü. Soğutmaların fiyatı düştü. Anakartların fiyatı düştü. Amerikalı için düştü. Adamın kazandığı para sabit ama satın aldığı her şeyin fiyatı düşüyor. 4K televizyonların fiyatı düşüyor. Dev 65 inç televizyonların fiyatı düşüyor. Türkiye'de dolar olarak olduğu için bunlar, döviz olarak olduğu için fiyatı düşmüyor, artıyor. Sen hep daha zor alabiliyorsun. Yani ilk defa öyle bir döneme girdik ki son 5 yıldır. Elektronik cihaz alan adam zarar etmiyor ya.
Üstüne, hepsini geçin. Üstüne hani vergin geliyor.
Evet.
Ekstra bir takım şeyler daha geliyor.
Yani bak şu dizüstü bilgisayarı. Eğer o ÖTV'den önce aldıysan düşünebiliyor musun? İlk defa teknolojik bir alet alıyorsun. Son 5 yılda özellikle bunu çok hissediyorum ben. Telefon alıyor adam. Aldığı fiyattan daha pahalıya satabiliyor. Arabada vardı bu sadece. Şimdi elektronik ürüne geri döndük.
Ya 90'larda araba satıyor.
90'ları yaşadığımız dönemin ama bak 90'larda elektronik cihazlarda aynı dönemi yaşıyorduk hatırlarsan. Televizyon alıyordun, araba almış gibi değerleniyordu çünkü o. Yani televizyonun fiyatı
i̇şte
artıyordu.
Diyorum, o dönemlerde araba satıyordun, ev alıyordun.
Evet.
Öyle şeyler vardı.
Şimdi o döneme tekrar geri döndük. İnşallah bir an evvel çıkarız bundan. Tekrar alım gücümüzün yükseldiği, rahat, refah içinde teknolojik cihazları kullanabildiğimiz döneme geldik.
Gerçi bu yorum yaparken de sen ben kendi adımızda yapıyoruz. IDC'nin rakamlarını açıyorum. Note 5, Note 6 vesaire işte ismi neyse yine ayda 100 bin.
O da garip.
Bir de öyle bir durum da var.
Üstelik demek ki bizim alım gücümüz düşüyor. Yani. Bizimki, yani ben mi Burhan yaşıyorum yani, anlamadım yani.
Şimdi çünkü öyle bir durum var. Yani rakamlara bakıyorum.
Bunu günden bir konuşalım.
Yani rakamlara bakıyorum abi şey. Türkiye hala bu tür premium telefonlar için firmaların en büyük yatırım yaptığı
yerlerden. Bizim bedava kullanıp yakınıyoruz çoğunu.
Yani bir de o var. Şöyle bir gerçek var Mesut. Yani bakınız artık hani taksitte sahip olma imkanı da eskisi kadar kolay değil. Kredi kartı şunu vesaire olmadığı için. Buna rağmen satılıyorsa yani işte olay yine sosyal konulara geliyor. Yani İşte komşumun arabası bende yok ama komşumun telefonunu kullanabilir miyim tarzından yola çıkarak abi.
Tamam telefon mı? Araba parası oldu herhalde artık onu da geçti yani.
Yani öyle ama işte Amerika'da mesela diyorsan kola erişebiliyor adam.
Ya ben
yalnız... Adam kola erişse bile Amerika'da almıyor Mesut.
Evet işin garip tarafı son olarak şunu da söyleyeyim çok uzatmadan. Araba alırken ben aynı sorunu yaşadım. Biliyorsun en son sıktık kendimizi bir Seat Leon aldık çok şükür. Memnun bir şekilde kullanıyoruz ama o dönemde de dışarı bakıyorum şöyle bir sokağa evin önünden geçen arabalara park etmiş arabalara falan. Ya minimum 50-60 bin lira. Hani eski araba görmüyorsun ya trafikte.
Öyle.
Nasıl almış mıydı anlamıyorsun. Passat için forumda sıraya girenleri falan görünce moralim bozuluyor.
Ya ben şu an kendi sahip olduğum arabayı satsam. Seat Leon kullanıyorum 2008 model işte. Yağmur sensörü, park sensörü bir sürü özelliği var. Sattığın fiyatı aynı özellikle araba alamıyor.
Alamıyorsun öyle bir durum var.
Öyle bir durum da var.
Ki, evet. Demek ki bizim alım gücümüz düşmüş bu arada. Onu da özetleyip kapatalım.
Ya biz yaşlandıkça demek ki.
Aynen öyle bir durum.
Gözden güç düşüyor muyuz ne yapıyoruz bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar. Bu haber, bu sohbetle birlikte bu mobilin sonuna gelmiş olduk. Lütfen siz de görüşlerinizi,
bağışlarınızı bize ulaştırabilirsiniz.
Altta bank hesap numaralarını göreceksiniz. Evet. Lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.